Ayırım 28, sayfa 211. Tam olarak bayılma olmadığından çabuk atlattı. Cinelli elindeki bandajı söküp yarayı yeniden sardı. Tam doktor işi olmasa bile gene de yeterliydi. Bu arada da konuşmasını sürdürdü. Adamın Connecticut'a gitmediğin sürece bunun bir şey ifade etmeyeceğini söyledi. Evet, bu doğru ama gene de benim kendi karım. Aldırma buna, William. Bir şey fark etmez. Bu çingeneyle işimizi halledersek şişmanlamaya başlarsın. Bu davada biter. Böyle olursa karın ne yapacağını düşünecek bol zamanı olacak. Belki de akıllanmak için biraz dayağa ihtiyacı var, ne dersin? Çingeneyle işimiz bitince ne yapacağına kendin karar verirsin. İstersen boşanabilirsin bile. Halledemezsek zaten öleceksin. Her türlü halde de işler yoluna girecek. Bir kağıt parçası için ne üzülüyorsun ki? Billy dudaklarına hafif bir gülümseme yaymayı başararak ''Harika bir avukat olabilirdin Richard'' dedi. ''Her şeyi öylesine basite indirebiliyorsun ki.'' ''Öyle mi düşünüyorsun?'' ''Tabii ahbap.'' ''Peki teşekkürler. Sonra Kirk Pench'le'yi aradım.'' ''Ne, onunla da mı konuştun?'' ''Evet, aman tanrım.'' Cinelli'nin sesi hem üzgün hem de dalgacı çıktı bu kez. ''Yoksa benim gibi ucuz bir kabadayıyla konuşmayacağını mı sandın?'' ''Konuştu tabii. Ama adamın faturasında gözükmemesini istediğini bildiğinden ödemeli aradım. Kredi kartımı kullandım bu kez. Bunca yıldır senin firmanla az mı iş yaptım? Bu benim için yeni. Ben bir kez çalıştık sanıyordum. Cinelli, o sefer her şey ortadaydı da ondan. Sen de o iş için biçilmiş kaftandın, dedi. Pençley ve diğer aygır ortakları senin yeni gelmiş olduğun için üç kağıtçı işlerine sokmazlardı o zaman daha. Ayrıca o büroda kalmayı sürdürürsen benimle nasıl olsa karşılaşacağını bildiklerinden iyi bir tanışma yaratmaya çalışmışlardır. Ve inan gerçekten de iyi bir tanışmaydı o. Hem senin hem de benim açımdan. Bir de eğer o iş yürümeseydi veya altından Çapanoğlu çıksaydı feda edilebilecek bir sen vardın. Hoşlanmasalar da sıkı bir aygır, tıfıl bir oğlana yeğ tutarlar. Bu tiplerin hepsi böyledir. Uzağı iyi görürler. Benim büromla ne başka işler yaptın? Billy gerçekten şaşırmıştı. Başka nedenlerden ötürü boşadığı karısının aslında kendisini yıllardır aldatmakta olduğunu öğrenen birisi gibi hissediyordu kendini. Her çeşit iş yaptım diyelim ki benim arkadaşlarım için yasal yollardan emlak falan aldılar. Neyse keselim bu konuyu. Kirk'ü çok iyi tanırım ve bana bir kıyak yapması için telefon ettim. O da kabul etti. Ne kıyağı? Bu Bartonları bulup onları bir hafta istirahate çıkarmasını söyledim. Gerçeği bilmek istersen ben onlardan çok ilgileniyorum bu çingenelerle. İkimiz bunu yapabiliriz. William, ama artlarında bir yığın tazı takıp da onları kovuğa kaçırmak da istemem. Billy şaşkınlıkla, demek Kirk Pench'le telefon edip bunu istedin ha diye sordu. Hayır, Kirk'e telefon edip Bartonları bu işten çekmesini istedim diye düzeltti Cinelli ciddiyetle. Ve de bu sözlerin aynısını kullanarak değil tabii. İstediğim zaman daha politik konuşabilirim. Sen de anla biraz bizi. Anlamaz mıyım? Hem de her dakika daha çok anlıyorum. Cinelli teşekkür ederek bir sigara yaktı. Her neyse, karınla doktorun hala hakkında bilgi edinecekler. Ama bu da gerçeğin National Enquirer veya Reader's Digest'te saptırılarak çıkması gibi bir şey olacak. Çaktın mı? Billy gülmeye başladı. Anlıyorum. Önümüzde şimdi bir hafta var. Bu da bize yeter. Ne yapmaya niyetlisin? Bana izin vereceğin her şeyi. Onları korkutmayı planlıyorum, William. O moruğu öylesine korkutacağım ki kalbini kuvvetlendirmek için bir Delco traktör aküsüne gereksinimi olacak. Bir iki şey olana değin korku ölçüsünü devamlı artıracağım. Ya anne diye bağırıp büyüyü bozacak ya da hiç korkmayacak. O zaman gelip sana yeniden soracağım. İnsanlara acı vereyim mi diye. Ama sanırım işler o denli uzamayacak. Onu nasıl korkutacaksın? Cinelli, Bali çizmeleriyle yerdeki çantaya dokunarak nereden başlayacağını açıkladı. Şaşkına döndü Bili. Cinelli ile konuştu, onunla tartıştı. Karşısındaki sesini yükseltmese bile gözlerinden ve bu gözlerdeki delice parlaklıktan onu ikna edemeyeceğini, onun yerine aydaki adamla konuşsa daha iyi olacağını anladı. Elindeki acı zonklamaya dönüştüğünde kendisini yeniden yorgun ve uykulu hissetti. Tartışmaktan vazgeçerek ne zaman gidiyorsun diye sordu. Cinelli saatine bakarak konuştu. Şimdi saat 10'u 10 geçiyor. Onlara 4-5 saat daha zaman tanıyacağım. Orada iyi bir iş kurmuşlar. Kentte öğrendiğime göre sürekli fal bakıyorlarmış. Sonra bir de köpekler var. O pitbulllar. Aman tanrım, senin gördüklerin de pitbull muydu? Billy uykulu bir sesle ben hiç pitbull görmedim dedi. Benim gördüklerim tazıya benziyordu. Pitbulllar daha çok terrier ile bulldog karışımına benzerler. Bir yığında para ederler. Eğer bir pitbull dövüşü seyretmek istersen bahis tutuşulmadan önce köpeğin değeri kadar parayı teminat olarak yatırman gerekir. Çok pis bir iştir. Millet de bu kentte bütün klas işlere bulaşmış değil mi William? Ferrari gözlükler, uyuşturucu tekneleri, köpek dövüşü, ha bir de tarot ve I Ching falları. Dikkatli ol. Olacağım diye cevapladı Cinelli. Meraklanma. Hemen ardından Billy uykuya daldı. Uyandığında saat sabahın dördünde çeyrek vardı ve Cinelli gitmişti. Aklından Cinelli'nin belki de ölmüş olduğunu geçirdi. Ama Cinelli saat tam 6'ya 10 kala tüm canlılığıyla odaya girdi. Oraya sığamayacak gibi iri göründü Billy'nin gözüne. Üstü başı, yüzü ve elleri deniz tuzu kokan bir çamura bulanmıştı. Gülümsüyordu. Çılgın parlaklık dans ediyordu gözlerinde. William dedi, eşyalarını toparlayıp Bar Harbor'dan ayrılıyoruz. Aynen hükümet tanıklarının emin yerlere taşınması gibi. Birden alarma geçen Billy ne yaptın diye sordu. Yavaş ol, yavaş ol. Sadece söylediğimi yaptım. Ne bir eksik ne bir fazla. Ama gene de eşek karısının kovanına çomak soktuktan sonra kaçmak iyidir, değil mi? Evet ama çok vaktimiz yok. Hem toparlanıp hem konuşalım. Nereye diye sordu Billy feryat figan. Uzağa değil, yolda söylerim. Hadi işe koyul. Belki gömlek değiştirmekle başlayabilirsin. İyi birisin William ama biraz çürük gibi kokmaya başladın artık. Cinelli koluna dokunup anahtarları elinden aldığında Billy danışmaya doğru yürümekteydi. Baş ucundaki komodinin üstünde bırakayım. Nasılsa ödemeyi kredi kartına yapmıştın değil mi? Evet ama o zaman olağan dışı bir terkte bulunalım. Hem zararı yok hem de daha az ilgi çeker, tamam mı? Karayolunun kenarında sabah koşusuna çıkmış bir kadın önce ilgisiz sonra da gözlerini kocaman açarak ikinci kez kendilerine bakmıştı. Ama bunu sadece Cinelli fark etti. Hizmetçiye de bir onluk bıraktım. Ne iyi çocuğum değil mi? Senin arabanı alalım. Ben kullanırım. Seninki nerede? Cinelli'nin bir araba kiralamış olduğunu bilmekteydi. Ama o odaya girmeden önce motor sesi duymamış olduğunu gecikmeli olarak anımsadı. Olaylar Billy'nin aklının alabileceğinden daha hızlı gelişmeye başlamıştı. Bunlara ayak uyduramıyordu. 3 mil kadar ötede park edip buraya yürüdüm. Kimse şüphelenmesin diye de distribütör kablosunu söküp önceme arızalı diye bir not bıraktım. Kimsenin de şüpheleneceğini sanmam ya. Yolun ortasında bir ot bitmişti, anlarsın. Yanlarından bir araba geçti. Şoför Billy Halik'e baktıktan sonra yavaşladı. Cinelli adamın boynunu kopartacak kadar kafasını geri çevirdiğini gördü. Yürü Billy, insanlar sana bakıyor. Bundan sonrakiler yanlış kişiler olabilir. Bir saat sonra Billy Kuzeydoğu Limanı'nın yakınlarındaki bir motel odasında televizyon seyretmekteydi. Bar Harbor'dan yaklaşık 15 mil uzakta olmalarına karşın Cinelli tatmin olmuş görünüyordu. Ekranda Woody Woodpecker bir ayıya sigorta poliçesi satmaya çalışmaktaydı. Tamam dedi Cinelli. Sen elini dinlendir, ben bütün gün yokum. Oraya geri mi gideceksin? Ne eşek arıları hala uçarken kovanın yanına gidilir mi? Ben gitmem arkadaşım. Hayır, bugün arabalarla oynamaya gidiyorum. Bu gece ikinci perde için yeterince vakit olacak. Belki gelip sana bakacak kadar zaman da bulabilirim ama sanmıyorum. Billy, Cinelli'yi ertesi sabah saat 9'da Hertz veya Avis'ten gelmediği belli olan lacivert Chevy Nova ile gelmesine kadar göremedi. Arabanın boyası dökük, ön sağ camı çizilmişti. Bagajı da soldan içeri göçmüştü biraz. Gene de arkası takviyeli lastikler yüzünden havaya kalkmış, bagajın kapağına süper Charger rüzgarlığı takılmıştı. Bu kez tam 6 saat önce onun ölmüş olduğuna inandığından ağlamamak için kendini zor tutup kilolar gibi hislerinin de kontrolünü yitirmişti. Ve ilk kez olarak bu sabah aşırı bir çarpıntıyla uyanmıştı. Nefes almak için çabalarken sağlam eliyle de göğsünü yumruklamıştı. Çarpıntı sonunda azalmıştı ama doktorun söyledikleri de artık ortaya çıkmaya başlamıştı demek ki. Cinelli içeri girerken öldüğünü sandım dedi. Sen bunu her düşündüğünde geri döneceğim. Umarım artık beni düşünmekten vazgeçersin. Ben kendime bakabilirim. Artık koca çocuk oldum. Bu moruğu önemsemediğimi düşünürsen tamam ama tam tersi. Çok açık göz hem de çok tehlikeli birisi olduğunu biliyorum onun. Ne demek istiyorsun? Hiç, sonra anlatırım. Şimdi, hayır. Niçin? Nazikçe. İki nedenden ötürü diye cevapladı Cinelli. Birincisi, beni engellemeye kalkışabilirsin. İkincisi ise, son 12 yıldır bu denli yorulmadım. Oraya girip 8 saat aralıksız uyuyacağım. Ondan sonra kalkıp iki elime geçireceğim yemekten 5 porsiyon yiyeceğim. Ardından da sokağa çıkıp ay seyredeceğim. Gerçekten de yorgun, hatta bitkin görünüyordu. Gözleri dışında diye düşündü Billy. Karnavaldaki tekerlekler gibi ışıl ışıl gözleri hala. Ya engellersem, duracak mısın? Cinelli bir süre Billy'yi süzerek durdu. Sonra gözlerindeki parlak ışık belirdiğinden bu yana vereceği cevabı açıkladı. Artık duramam William. Sana artık tüm organlarınla hasta bir adamsın ve neyin senin iyiliğine olduğuna karar verebilecek durumda değilsin. Başka sözlerle senin hakkında karar kağıtları benim elimde artık. Billy bu düşüncesini yüksek sesle söylememek için ağzını açtıktan sonra vazgeçti. Aslında Cinelli aklından geçeni değil, mantıklı olanı söylemişti. Artık senin de meselen oldu, değil mi? Evet. Yatak odasına girip pantolonunu ve gömleğini çıkardıktan sonra yattı. 5 dakika sonra yatak örtüsünün üstünde uyuyakalmıştı. Billy bir bardak su alarak bir empirin içti. Bardağında kalan suyu da yatak odasının kapı pervazına yaslanarak yudumladı. Cinelli'nin iskemle üstüne atılmış pantolonuna baktı. İlk geldiğinde keten bir pantolon giymiş olmasına karşın son günlerde bir yerlerden bir blue jean bulmuştu. Nova'nın anahtarlarının pantolonun cebinde olduğundan emindi. Alıp giderse kendi ölüm fermanını imzalamış olacağını bile düşünmeden bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Şu anda en önemli şey bu işin nerede ve nasıl biteceğiydi. Öğleden sonra Cinelli hala içeride uyurken Billy ikinci çarpıntı krizini geçirdi. Ardından biraz kestirdi ve bir rüya gördü. Rüya kısa, sıradan olmasına karşın dehşet ve nefret dolu bir zevk almaya yöneltti onu. Heidi, Fairview'daki evlerinin kahvaltı köşesinde oturmaktaydı. Aralarında bir pasta vardı. Karısı büyük bir dilim keserek ona uzattı. Elmalıydı pasta. "Bu seni şişmanlatır," dedi. "Ben şişmanlamak istemiyorum," oğlu cevabı. "Karar verdim, zayıf kalacağım. Sen ye onu." Kuru kemik kalmış kolunu masanın üstünden uzatarak pastayı karısına geri verdi. Karısının aldığı her lokmada dehşet ve çirkin bir zevkin içinde gelişmesini hissetmekteydi. Yeni bir çarpıntı krizi uyanmasına neden oldu. Bir müddet derin nefes alarak çarpıntının geçmesini bekledi oturduğu yerde. Sonunda geçti de. Gördüğünün bir rüyadan çok ileride olabilecek bir şeyin tahminini olduğuna ilişkin bir duygu vardı içinde. Ama bu tür duygular genellikle bir rüya ile birlikte gelir ve insan uyanınca da etkisi azalırdı. Aynısı Billy Halleck'in de başına geldi. Fakat çok geçmeden ona bu gördüğü rüyayı ve hissettiği duyguları anımsatacak nedenler olacaktı. Cinelli akşamın altısında uyanıp duşunu yaptı. Jean'ini giydi ve üstüne dik yakalı koyu renk kazak geçirdi. "Tamam," dedi, "yarın görüşürüz. O zaman her şey aydınlığa kavuşur." Billy'nin yeniden ne yapmış olduğunu, işlerin ne alemde olduğunu, bundan sonra planlarını sormasına karşın Cinelli cevap vermekten kaçındı. "Yarın en kısa zamanda ona sevgilerini söyleyeceğim," diye cevapladı soruları. "Kime benden selam yollayacaksın?" Güldü. "Tabii ki Cina'ya. Seni elinden vuran o orospuya. Ona dokunma." Aklına o koyu renkli gözler geldiğinde kendisine zarar veren bir kimse bile olsa başka söyleyecek söz bulamamıştı. Cinelli "kimsenin canı yanmayacak," diyerek gitti. Billy saatte en az 65 mille giderek duyulacak olan Nova'nın motor gümbürtüsünü dinlerken Cinelli'nin son sözleri beyninde yankılanıyordu. "Kimsenin canı yanmayacak," demesi en azından kızın başına bir belanın gelmeyeceğinin garantisiydi. Cinelli bu kez öğleyin geldi. Alnında uzunca bir kesik vardı. Dik yakalı kazağının kolu da ikiye ayrılmıştı. Kolunda da kan izleri görülüyordu. "Biraz daha kilo vermişsin," dedi Billy'e. "Yiyor musun?" Billy "yemeye çalışıyorum," diye cevapladı. "Fakat korku iştahımı kapatıyor. Sen de kan kaybetmişe benziyorsun." "Biraz ama iyiyim." "Evet, duştan çıkıp alnımı ve kolumu sardıktan sonra sana her şeyi anlatacağım. Bu gece onunla buluşacaksın Billy. Önemli bir mesele bu. Kendini psikolojik olarak buna hazırlamalısın." Korku ve şaşkınlık bir süngü gibi girdi midesine. "Onunla mı? Lemke'yle mi?" Cinelli "onunla," diye onayladı. "Şimdi izin ver de bir duş yapayım. Sandığın gibi genç değilmişim. Artık bu heyecan beni bitap düşürdü." Banyoya ilerlerken omuzunun üstünden seslendi. "Oda servisini ara da kahve söyle. Bolca kahve getirip kapının önüne bıraksınlar. Pusulayı da imzalamam için kapının altından atsınlar." Billy ağzı açık onun banyoya girmesini bekledi. Suyun sesini duyduktan sonra ağzını şapırtıyla kapatarak kahve istemek için telefona yöneldi. Ayırım sonu sayfa 219. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bali. B-A-L-L-Y. National Anguiar. N-A-T-I-O-N-A-L E-N-Q-U-I-R-E-R. Reader's Digest. R-E-A-D-E-R-S D-I-G-E-S-T. Terrier. T-E-R-R-I-E-R. I-Ching. A-C-H-I-N-G. Woody Woodpecker. V-O-O-D-Y. V-O-O-D-P-E-C-K-E-R. Hertz. H-E-R-T-Z. Chevinova. C-H-E-V-Y. N-O-V-A. Charger. C-H-A-R-G-E-R.